Ayrım 30.
Mahcup olmayacaktı Kaptan Mihal. Babasından duymuştu. Büyük babası 821 ayaklanmasında Rumlar dağa çıkarken evlerinde ne var ne yok hepsini alıp götürürken hiçbir şeye el sürdürmemişti. Öylece bırakmıştı donanmış evini olduğu gibi. Evimi Türkler gelip basınca dolu bulmalarını isterim. Mahcup olmak istemem demişti. Şimdi bu onurlu söz torununun kafasında dolanıyordu. Hoşnuttu Kaptan Mihal. Odasında oturmuş, duvardaki silahların altında sigarasını tellendiriyordu. Sigara içiyor, kafası insanlarla, köylerle, etmediği yiğitlikler, söylemediği sözlerle dolup taşıyordu. Büyük kale sokakları, Türk kahveleri, kiliseleri, camileriyle gözlerinin önünden geçiyordu. Ateş almış, yanıyordu büyük kale. Kaptan Mihal'in aklı bir atlı olmuştu ki, tıpkı kendisi, kara sakalı, çizmeleri, başındaki mendil, işte bu atlı ateşe vermişti kenti. Kapıları kırıyor, minareleri deviriyor, Türk evlerine dalıyordu. Yeşil kapılı bir eve giriyordu. Avluyu geçiyor, bahçeye dalıyor, yeşil kırmızı camlı feneri parçalıyor, karanlıkta yukarı odaya çıkıyor, burun delikleri oynuyor, mis kokular doluyor genzi. Önünde mis kokusundan bir patika açılıyor. Bu patikadan gidiyordu. Bu mis kokusu patikasının öbür ucunda da pırıl pırıl iki minnacık ayak tabanı. Kaptan Mihal uluyarak ayağa fırladı. İkonluktan kara saplı hançeri aldı, buduna sapladı. Kan fışkırdı yaradan. Kanı bol bol akıttı, ferahladı. Sonra yarayı sarıp yatağına uzandı. Karısıyla kızının kiliseden döndüklerini duymuştu. Evin alt katı canlanmaya başlamıştı. Gözlerini kapayıp dinledi. Trasaki daha gelmedi dedi ana ateşi yakarken. Daha onların ayini bitmedi ki dedi Renyo gülerek. Gerçekten de her pazar günü Trasaki arkadaşlarıyla gerçek kiliseyle rekabet halindeydiler. Krasayorgilerin ahırında ayin yapıyorlardı. Sabahın erken saatlerinde yolları kesip köşe başlarını tutuyorlar. Pazar giysisiyle, elinde temiz mendiliyle, mendilin içinde kilisede mum almak için babalarının verdiği metelikle Ayaminas Kilisesi'ne doğru yola çıkan bir çocuk gördüler mi hemen çeviriyorlar. Bazen güzellikle, bazen zorla, bazen dayakla yakasından tutuyorlar. Tutup ahıra getiriyorlardı. Bizim kendi kilisemiz varken yabancı kiliseye gitmek ayıp doğrusu, yakışık almaz diyorlardı okul arkadaşlarına. Sonra Krasayorgi'nin eşeğini engel olmasın diye bir köşeye çekip bağlıyorlar, biri nöbetçi olup kapıyı tutuyor, ufak bir tasın içine metelikleri topluyor, her bir Hristiyana mum yerine birer kibrit veriyordu. En gösterişlileri olan Nikola başına kağıttan bir miğfer oturtuyor, yüzüne karnavaldan sonra sakladıkları maskeyi takıyor, eşeğin semerine binip kuruluyordu. Ara sıra homurdanıp metropolit oluyordu. Trasaki de ahırın orta yerinde İncil yerine Robinson'u okuyordu. Krasayorgi'nin oğlu Anciko diyakoz oluyor, evdeki tütsülüğü alıyor, köz dolduruyor, eşeğin ahırını eşeği eğilip istavros çıkaran cemaati tütsülüyordu. İçlerinden bazıları, daha dindar olanları diz çöküp secdeye geliyor, elleri dizleri fışkıya bulanıyordu. Başlangıçta yalnız Trasaki okurdu ama daha sonraları ötekiler de coşar, aşka gelir, akıllarından eseni okumaya başlarlardı. Karma karışık. Kimi okur, kimi türkü söyler, kimi mani çeker, kimi İsa dirildi ilahisini okur, kimi okulda öğrendikleri şarkıları söylerdi. Evi ayağa kaldırırlardı şamatalarıyla. Eşek de bu törene katılır, anırmaya başlardı. Krasayorgi cumartesi akşamları fazla kaçırdığından derin uykulara dalmış olurdu. Sesleri şamatayı duyar, tatlı uykusundan fırlar küplere binerdi. Bastonunu kapar, ahırda alırdı soluğu. Metropolit, papaz, diyakoz, cemaat, Çin yavrusu gibi dağılırdı birbirini çiğneyerek. Kimi ahır kapısından, kimi alçak pencereden dışarı uğrar, dış kapıyı açıp dururlardı. Bu kaçış faslı da ayinin bir bölümüymüşçesine bir süre daha bağırırlar, nefes nefese evlerinde alırlardı soluğu. Gelecek pazara kim gelmezse içinizden basacağım sopayı ha bilesiniz diye bağırırdı Trasaki. Bu ayinin son bulduğuna işaretti. Kaptan Mihal pencereden çocukların şamatasını dinliyordu. Oğlunun son sözlerini basacağım sopayı duyunca gülümsedi hoşnut. Aferin Trasaki, böyle isterim seni, dayak atasın hep diye söylendi. Başlangıçta arkadaşlarına elin alışsın, sonra da düşmanlarına. Türk olsun, Hristiyan olsun, isterse Frank olsun, çıfıt olsun. Sonra da kendine, bozulduğunu görünce, onu uygunsuz durumda yakalayınca. Oğul dediğin böyle olmalı. Sen beni yeniden dirilteceksin öldüğümde. Libya körfezindeki altın merdivenli Meryem Ana Manastırı'nı hatırladı. Ona manastırın mezarlığını gezdiren başpapazı. Orada kendisine bir mezar yapmıştı. Başkeşiş kendi el cihazlarıyla ve mezar taşına şunları kazımıştı. Ey ölüm, korkum yok senden. Ölümden korkmuyordu başkeşiş çünkü Tanrı'ya inanıyordu. Kaptan Mihal de korkmuyordu ölümden çünkü oğluna inanıyordu. Yataktan çıkmak istedi ama yarası sancıyordu. Doğrulup oturdu, sırtını duvara dayadı. Karşı duvardaki silahlara, ikonlara baktı, sigara yaktı. Ömründe hiç kitap okumamıştı. Okuma yazmadan nefret ederdi. Okumuşlardan da nefret ederdi. Ayaklanmalarda sonsuz bir sevinçle manastırlardaki eski kitapların yapraklarını yırtar, fişek yapardı. Kardeşi Titiros'a, Hacı Sava'ya, İdomene'ye bakar bakar da başını sallardı acımaklı. Güneş yanığı kellesini. Nah işte ne hale sokuyor insanı okuma yazma. Gözlük, dar pantolon, sırtta kambur. Silah sesi duyar duymaz hemen donuna et. Okuma yazmadan uzak dur bir etrasaki. İnce hastalık o, bulaşmasın. Bunları düşünür, aklında dolaştırırken aşağıdan dış kapının çalındığı duyuldu güçlü. Biri girdi içeri, peşinden de sesler, ağlamalar. Kulak kabarttı. Son günlerde Titiros'un karısına ev işlerinde yardımcı olsun, kendisi için de evinde bir yakını bulunsun diye köyden getirttiği uzak akrabaları Mariora kadının sesini tanıdı. Doğrulup başını ufak pencereden dışarı uzattı. Avlunun ortasında Mariora kadın ağlıyor, saçlarını yoluyordu. ''Ey Mariora, ne oluyor öyle, ne ağlıyorsun? Gel yukarı.'' diye komut verdi Kaptan Mihal. Yaşlı kadın inildeyerek merdivenleri tırmandı. Kaptan Mihal'in karyolasının önünde dineldi. Çenesi titriyordu. Konuşuyor, konuşuyor ama hiçbir şey anlaşılmıyordu. ''Çeneni sıkı tut.'' dedi Kaptan Mihal. ''Konuş, açık konuş. Diamanti mi dedin? Diamanti. Ne olmuş o şeytan götüresiceye?'' ''Öldü.'' diye karşılık verdi yaşlı kadın ciyak ciyak bağırarak. ''Hah, daha demin Jack buldular onu yatağında kazık gibi. Vangelio çığlığı basıp dövünüyor şimdi şu an. Kardeşini dürtüyor, sallıyor, kucaklıyor, gül sirkesiyle ovuyor ama o kazık gibi. Avu yutup kendini zehirlemiş, ölmüş. Avu mu? Nereden bildiniz? Kim söyledi size? Yemyeşil olmuş.'' Kaptan yataktan kalktı, yarasını yıkayıp temizledi, sardı. Artık acı duymuyordu. ''Şamata istemem.'' dedi karısına. Dış kapıyı açıp çıktı. Kardeşinin evi sokağın öbür ucunda, İdomenea çeşmesinin oralardaydı. Kapı açıktı, girdi. Yukarıdan, odadan ağlamalar duyuluyor, hıçkırıklar geliyordu. Vangelio dövünüyordu. Titiros kanepenin bir köşesine çöreklenmiş, sinmiş oturuyordu. Dişleri çarpıyordu, titriyordu. Kaptan Mihal onun önünde durdu. Öğretmen başını kaldırıp ona baktı. Hemen başını yere indirdi. Kanepeye daha da sokuldu. ''Titiros'' dedi Kaptan Mihal. ''Kaldır başını, bak bana.'' Titiros başını kaldırdı. Gözleri gözlük camlarının ardında pırpır ediyordu korkulu. ''Sen öldürdün onu'' dedi Kaptan Mihal sesini alçaltarak. ''Sen.'' ''Ben mi?'' ''Evet, sen. Eğer onu bir erkek öldürseydi bıçaklar da öldürürdü. Sen öldürdün onu kalleşçe, zehirledin.'' Dayanamıyordum artık. Peki Allah'ından korkmadın mı? Benden korkmadın mı? Bıçakla öldürmeliydin onu. Dayanamıyordum artık. Öldürdüğün için suçlamıyorum seni. Kancıkça, karı gibi öldürdüğün için suçluyorum. Zehirleyip de. Geveleme öyle. Dayanamıyordum dedi bir daha öğretmen. Başka türlü yapamazdım. Benden daha güçlüydü o. Karın işin farkına vardı mı? ''Belki, bilmiyorum. Konuşmuyor benimle. Yukarı çıktığımda üzerime atılıp merdivenden aşağı yuvarlıyor beni. Şuracıkta, kanepede oturuyorum hep. Bekliyorum.'' ''Ne bekliyorsun?'' ''Hiç, bekliyorum işte.'' Kaptan Mihal avluya çıktı. Vangelio'nun feryatları duyuluyordu tek akortlu, tek düze dere sularının akışı gibi. Yeniden içeri girdi. ''Ne bekliyorsun?'' diye bir daha sordu. ''Ne olursa olsun, ne gelirse gelsin başıma, hiçbir şeyden korkmuyorum artık.'' dedi Titiros. Birden canlanmıştı. ''Yalnız karın seni ele verebilir. Ne isterse yapsın, ben de istediğimi yaptım, şimdi sıra onda.'' ''Kalk ayağa.'' dedi kaptan. ''Horozlanma öyle, pısırık da olma. Seni ele verirse gerçeği söyle, ömrünü hapiste geçirecek de olsan itiraf et. Eğer seni ele vermezse sus, sesini kıs. Sus ve de ölüyü aklından çıkar, anladın mı? Erkek olan tam öldürür. Kalk dedim sana, hadi kalk.'' kardeşini sallayıp ayaküstü dikti. Hadi gidelim cenaze işine bakalım. Ertesi gün öğleye doğru cenazeyi kaldırmaya gelindiğinde kimsecikler ölünün yüzünü görememişti. Ceset tepeden tırnağa çiçeklerle örtülmüştü. Vangelio bahçedeki tüm çiçekleri koparmış, komşular da kucak kucak fesleğen gül lavanta çiçeği getirmişlerdi. Doktorun Fransız karısı da çok acımıştı delikanlının ölümüne. Onu evinin önünden fiyakalı geçerken gözüne kestirmişti. Hoşlanmıştı gizlice. O da bahçesini yolup tüm çiçekleri cenazesi için yollamıştı. Sadece ölünün amcası Kaptan Polixingis bir ara çiçekleri aralayıp ölünün yüzüne bakmıştı. Tulum gibi şişmişti bu yüz. Kaptan hemen yüzü örtmüş, dönüp Titiros'a bakmıştı. Bakışları karanlıktı. Vangelio papazın geldiğini görünce odasından inmiş, ölünün üstüne atılmıştı. Saçlarını çözüp cesedin üzerine yaymış, ellerini uzatmış, kimseyi yaklaştırmıyordu. Ağlamıyordu, ağıt yakmıyordu. Ölünün üstüne uzanmıştı. Rahat, sakin, hareketsiz. Sanki uykuya dalmıştı. Dört cenaze taşıyıcısı onu kaldırmak istediklerinde direnmemişti. Kalkmış, gidip makası almış, saçlarını kökünden kesmiş, iki iri yumak yapıp ölünün elleri arasına sıkıştırmıştı. Ölü evden çıkarken bakıyor, hiç ses çıkarmıyordu. Kapının eşiğinde durmuş, ellerini sallayıp uğurluyordu. Sonra içeri girmişti. Kardeşinin giysilerini avlunun ortasına yığmış, ateşlemişti. Sonra evi toplayıp temizlemiş, yıkanmış, süslenmiş, avluda yanan giysileri seyre dalmıştı donuk bakışlarla. Amcası Polixingis cenaze dönüşü gelip yanına oturduğunda, elini avucuna aldığında, kardeşini kimin zehirlediğini sorduğunda, birinden şüphen var mı dediğinde, ağzını açıp tek söz etmemiş, gözlerinin içine bakmış, başını sağa sola sallamış, ağzına sıkıca kapamıştı inatçı. O gece Titiros kendi evinde yatmamıştı, korkuyordu. Abiyi Kaptan Mihal'in de evinde yatmamıştı, ondan da korkuyordu. Karşıya dostu İdomenia'nın evine gitmişti geceyi geçirmek için. Ölüm üzerine konuşmuşlar, sonra ruhun ölümsüzlüğü üstüne tartışmışlar, sonra da uykuları gelmiş yatıp uyumuşlardı. Aradan 3 gün geçmişti. Vangelio evin içinde bir gölge gibi dolaşan kocasına dönüp bakmıyordu bile. Söylediklerini dinlemiyor, yanından geçerken kızmıyordu ona. Kardeşinin odasına kapanıyor, ölü kandilini yakıyor, yanına da bir bardak su koyuyordu. Ölünün ruhu susayınca bu sudan içecekti. Ölünün ruhunun tam 40 gün evin içinde dolaşacağını biliyordu. Saçlarında ve ensesinde ölünün buruşuk ellerini hissediyor, geceleyin de dudaklarının üzerinde kardeşinin ruhunun kanat çırptığını görüyordu kelebek gibi. Tatlı tatlı ürperiyordu. Onun için dünyada bundan başka mutluluk yoktu. 3 gün ağzını açmadı. Gözleri öylece kupkuru, hareketsizdi. Karalar da giymedi yas tutmak için. Saçlarındaki kurdelenin rengi sarıydı. Halası Hirsanti gelip onu deniz kıyısındaki bir sayfiye evine götürmek istedi oyalansın diye. Ama o istemem diye başını sallayıp kardeşinin odasına kapandı. Mezarlığa da gitmiyordu ziyarete. Rahat bir hal vardı. Hep durmadan çeyiz sandığını karıştırıyordu. Evin içinde dolaşıyor, aşağı yukarı inip çıkıyor, temizlik yapıyor, üstünü başını düzene sokuyordu. Yolculuğa çıkacakmış gibi bir hali vardı. 3. günün akşamı yaşlı Mariora'ya dönerek ''Sofrayı hazırla, beyaz işlemeli örtüyü ser, yeni tabakları, çatal kaşıkları çıkar. Efendine söyle bu akşam onunla yiyeceğim yemeğimi. Lambayı da yak, ölünün başucunda sabahlamak için yaktığımız mumları da yak.'' dedi. Öğretmen bunu duyunca korkudan ödü patladı. Ölü mumlarını yakılmış görünce korkusu bir kat daha arttı. Sandalyesinin ucuna ilişti. Başını kaldırıp karısına bakacak gücü bulamıyordu kendinde. Karısı soluk, sessiz, ölü gibi sertleşmiş, karşısına oturmuş, dudaklarının ucuyla yemek yiyordu. Pudralar sürünmüştü, kireçlenmiş, badan olmuş gibiydi. Beyaz gelinliklerini giymiş, mumdan limon çiçekli nikah çelengini başına koymuştu. Öylece uzun süre karşı karşıya oturdular hiç konuşmadan. Bir ara Titiros ağzını açacak oldu ama sözler birer birer boğazına dizildi. Çıkmak istemiyorlardı. Dört bir yanından terler akıyor, açık pencereden de sağanak sağanak serin bir rüzgar esiyor, mumların alevlerini oynatıyordu. Kadın birden şarap sürahisini kaldırdı. Önündeki 2 bardağı ağır ağır damla damla şarap doldurdu. Siyah bir şaraptı. Kisamos şarabı. Rahmetli Manusaka düğün armağanı diye getirmişti. Bardağını kaldırdı. Titiros'un bardağına tokuşturdu hızla. Kıracakmış gibiydi. Sağlığına içiyorum katil dedi. Sesi boğuktu. Ağır erkek sesi gibi. Bardağı dudaklarına getirdi. Kalkıp avluya çıktı, hemen geri döndü. Yukarı çıkıp kardeşinin odasına kapandı. Geceleyin odadan hiçbir ses gelmedi. Ama sabah olunca Vangelio'yu tavan kirişlerine çamaşır ipiyle asılı buldular. Kara haber Kaptan Poliksing ise Emine'nin odasındayken ulaştı. Artık sabah akşam Emine'nin evindeydi. Genç dul vaftiz olmaya hazırdı. Ama Girit'in azıcık huzura kavuşmasını bekliyordu. Ağalar köpürüp küplere binmesinlerdi. Hristiyan olacağına, feracesiz sokağa çıkacağına, kiliseye gideceğine, herkesi rahatça görüp herkesin kendisini rahatça görebileceğine seviniyordu. Rüzgarın esmesinden, güneşin vurmasından, giyeceği Hristiyan giysilerinden, bluzlardan, farbalalı eteklerden, örtüsüz simsiyah saçlarından. Herkes onu seyretsin de içi açılsındı. İsa onun için bir kapıydı. Bu kapıyı açıyor, feracesiz sokağa çıkıyordu işte. Bunları düşünür, Kaptan Poliksingis'in yamacında yatağına uzanmış bunları hayal ederken, tüm bu rumluk mutluluklarını tasarlarken kapı açıldı. İçeri Arap dadısı girdi, saç baş dağınık. Sabah erkenden olup bitenlerden haber almak için fukara pulolara gitmişti. Şimdi dili tutulmuş oradan geliyordu. Kaptanım diye inildedi. Yeğenin Vangelio kendini tavana asmış. Kaptan Poliksingis Emine'nin elini bırakıp ayağa fırladı. ''Asmış mı dedin? Ne zaman? Nasıl? Kimden duydun?'' ''Fukara pulolardan. Evinde. Dün gece. Çamaşır ipiyle.'' Bu sıra Emine yastığının altından küçük aynasını almış, diline, dişlerine, kaşlarına bakıyordu. ''Eyvah! Bugün dilim kırmızı değil.'' diye söylendi. ''Maria, hani benim sakızım?'' Kocasını bırakıp kardeşinin yanına gitmiş diye devam etti Arap dadı. Bir yandan da sakızı arıyordu. ''Bizim soy yokuş aşağı gidiyor. Oysa daha benim çocuğum bile yok.'' diye geçirdi aklından Poliksingis. ''Soysuz sopsuz kalacağız.'' diye içini çekti. Eğilip Emine'ye baktı. Rahattı. Hiçbir derdi yoktu. Güzelliğini seyre dalmıştı yuvarlak aynada. Elini uzatıp döllenmiş karnını okşadı kadının. ''Hem Giritli hem Çerkez oğlumuz.'' dedi. ''Çerkez ve Giritli. Yani ölümsüz.'' Bu sözü ilk kez düşündüğünü, yeni bulduğunu sandı. Göğsü güvenle kabardı. Gitmek üzere kalkmıştı ama dizlerinin bağı çözüldü sanki, yeniden yatağa uzandı. Yaman bir oğul olacaktı. Çerkez kanıyla aşılanacaktı. Daha konuşmayı beceremeden ata binebilecekti. Öbür dünyayı boylayan yeğenlerini çoktan soyunun defterinden silmişti. İşe yaramazdılar. Oğlan küstahın, haramzadenin biriydi. Kızsa buruk, kartoloza kaçmış, kısır, yumurtalıkları bomboş, göğüsleri sütsüz. Başka da yeğeni yoktu. Neredeyse soyları tükenip gidecekti. Ama şimdi uzanmış kendi güzelliğini seyreden, şakır şakır sakız çiğneyen, nefesi mis kokan şu Çerkez kızından bir oğlu olacaktı. Ölümsüz bir erkek çocuk. Böylece Poliksingislerin sulbu sürüp gidecekti. Arap kadının getirdiği haber aklına geldi, utandı. Homurdanarak kalktı, giyindi, fesini başına koydu. ''Emine yavrum'' dedi, ''şimdi gitmeliyim.'' Emine kollarını uzattı, gerindi, mafsalları kütürledi. ''Git'' dedi bezgin, yarı kapalı, boncuk gözleriyle ona baktı, esnedi. Bu ara, bu üç gün içinde Diamanti'nin kendini zehirlemesinden, Vangelio'nun kendini tavana asmasından bu yana işler Girit'te kötüye doğru gitmeye başlamıştı. Köylerde Hristiyanlar durmadan ağaları öldürüyor, büyük kaledeki Türkler küplere biniyorlardı. Köylerde bir Türk mü öldürülüyor, kentte iki Hristiyan boğazlanıyordu geceleri dar sokaklarda. Paşanın elinden çıkmıştı artık dizginler, sadece uzun dürbünü kalmıştı. Konağında pencerede duruyor, körfeze bakıyordu Osmanlı. Kalyonları ne zaman gelecek diye. Üçüncü gün hiç beklenmedik bir anda, tam öğle üzeri kent kapılarının dördü birden kapatıldı. Ne kimse girebiliyor ne kimse çıkabiliyordu. Hristiyanlar kapana düşmüşlerdi. Az kalsın Vangelio'nun cenazesini kaldıramayacaklardı. Ama bu işte talihleri yaver gitti. Alelacele cenazeyi Hanye kapısı dışındaki mezarlığa götürdüler. Mezarcı Kolivas da Diamanti'nin mezarını genişletmişti. Vangelio'yu da yanı başındaki çukura indirip üstünü toprak doldurdular. O gün Ramazan'ın da biriydi. Türkler oruç tutuyorlardı. Bütün gün ne bir şey yiyor ne de bir yudum su içiyorlardı. Sigara bile içmiyorlardı. Ama ortalık kararıp da akşam olunca ilk yıldız gökyüzünde parlar parlamaz hemen sofralar kuruluyordu. Kocaman davullar zengin ağaların evleri önünde gümbürdüyordu ağır ağır. Sanki savaş davulları çalınıyordu. Hava sertleşiyordu. Hristiyanlar evlerinde korkular içindeydi. Ağaların iftardan sonra sokaklara dökülüp kapılarını kırmalarından korkuyorlardı. Kaptan Mihal'in evine her akşam komşular toplanıyordu. Korkuyorlardı. Bu yiğit adamın kendilerini korumasını istiyorlardı. Mevsim yazdı. Erkekler avlulara, taraçalara serilen döşeklerde, kadınlar odalarda yatıyorlardı yer yataklarında. Kaptan Mihal odasında tek başına, başının üstünde silahlar asılı sabahlıyordu. Bir gece tüm ünlü kaptanlarla çorbacılar gizlice metropolitte toplandılar. Kaptan Mihal de gitti bu toplantıya. Deniz kurdu, kaptan Stefanis de oradaydı. Reis çizmelerini giymişti. Korsanlığa çıkıyordu sanki. Eski günlerini hatırlamıştı. Bacağının kırık olduğunu, topalladığını unutmuştu. Metropolit salonun ortasında ayakta duruyordu sessiz, düşünceli. Girit gene karanlık, ters günler yaşıyordu. Hristiyanlık gene tehlikedeydi. Altın küpü gene yargısını açıklamıştı. Muhterem peder dedi. Atina'ya kadar zahmet etmelisin. Kralla görüşmelisin. Bize erzak, hayvanlara yem, cephane, silah göndersinler. Yoksa mahvolduk. Ama kendin zahmet edip gitmelisin. İnsanın yüzü keskin kılıç. Yüz yüze gelmek başka. Ama metropolit başını salladı. Sürümü bırakamam dedi. Tam da kurdun saldırdığı günlerde. Kaptan Elias gitsin. Kaptan Elias öfkelendi bu teklife. Mafsallarım daha sağlam muhterem peder dedi. Kocamadım daha. Savaşın hakkından gelecek durumdayım. Ben gidemem. Hacı Sava gitsin. Mürekkep yalamıştır o. Hacı Sava'dan yana döndü. Kaşları hala oynuyordu öfkeli. Bu işe fukara anası Yunanistan'ı karıştırmayalım. Başına belayı sarmasın gene dedi metropolit. Düveli muazzamaya güvenelim. Özellikle Ortodoks Rusya'ya. ''Bizim kendi küçük gücümüze güvenelim.'' dedi Kaptan Mihal. ''Bunu bilirim ben.'' ''Bence de öyle.'' diye onayladı Kaptan Elias. ''Kurda sormuşlar, ensen niye kalın? Kendi işimi kendim görürüm de ondan.'' diye karşılık vermiş. ''Suda limanına birer taş atıp dolduralım.'' diye önerdi Idomenea. Ama kimse kulak asmadı. Bir karara varamadan gece yarısına doğru dağıldılar. Geceler, gündüzler işte böyle korkular içinde geçiyordu. Gündüzleri Türkler oruç başlarına vurmuş, azgın, camilerden dışarı fırlıyorlardı kalabalık. Müezzinin vaazlarıyla ateş almış gözleri cam gibi, çevrelerini göremez durumda, geceleri karınları tok, keyifleri yerinde, kahvelerde toplanıyorlar, Rum mahallelerinde dört dönüyor, piştovlarıyla havaya ateş ediyorlardı. Evlerine kapanmış Rumları korkutuyorlardı. Akşamları Türkler iftar sofralarındayken, sokaklarda kimsecikler yokken Ali Ağa duvarların diplerinden yürüyerek Kaptan Mihal'in evine geliyor, yeni haberler getiriyordu. İmam bugün camide şunu söylemişti, kahvede şöyle konuşulmuştu, müezzin kıyım istiyordu, filanca bey buna karşıydı. Her şeyi, her şeyi her akşam Kaptan Mihal'e anlatıyordu. Ondan da haberler komşulara yayılıyordu. Ali Ağa böyle iyi kalpli komşu kadınların boğazlanmasına karşıydı. Gönlü razı değildi böyle bir şeye. Sonra kimlerle ikindi vakitleri söyleşecekti tatlı tatlı? Kim verecekti ona yiyecek, yemek? Nasıl idare edecekti, yuvarlanıp gidecekti şu dünyada? Diyelim mahallenin bir kocamış kedisiydi. Rahat, iyi diş olmuş. Beslendiği evleri severdi.